Merhaba, ben Mesut Çevik. Türkiye'nin en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber'de bu hafta yeni nesil konsolları konuşacak, yeni ekran kartı ve telefon lansmanlarından bilgileri ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi bizleri nelerin beklediğini öğrenmek için program özetimizi izleyelim. Daha sonrasında ise haftanın öne çıkan gelişmeleriyle devam edelim.
Donanım Haber'de bu hafta konumuz yeni nesil oyun konsolları. Artan işlem güçleriyle birlikte eskisine nazaran daha iyi grafik, fizik efektleri ve yapay zeka ile donatılmış oyunlar sunabilecek olan oyun konsolları. Sosyal ağ entegrasyonları sayesinde de oyun oynarken sürekli olarak arkadaşlarınızla iletişim kurmanızı ve gerektiğinde onlardan yardım almanızı sağlayacak. Yeni nesil hareket algılama teknolojileri sayesinde yüz mimiklerimizi dahi oyunlara aktarabilecek güçte olan bu cihazların, kullanıcıyı oyunun bir parçasıymış gibi hissettirme konusunda çıtayı yukarılara taşıyacağı kesin. Nasıl yapılır köşemizde uzun zamandır var olan fakat ev kullanıcıları tarafından pek bilinmeyen bir teknoloji olan elektrik hattı üzerinden bilgi aktarımının nasıl yapılabileceğini öğreneceğiz. Haftanın öne çıkan gelişmelerinde yeni nesil ekran kartları lansmanı için Hawaii'den bilgi veriyor olacağız. Ve yeni nesil cep telefonlarının Türkiye lansmanlarından görüntüler aktaracağız. Yeni nesil uygulamalarla akıllı cihazlarımıza güç katacakken soru cevap köşemizde sizden gelen soruları cevaplıyor olacağız.
Merhabalar, ben Duygu Karan. Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan teknoloji olayı hiç kuşkusuz iOS 7'nin hataları ve parmak iziyle korunan güvenlik sisteminin aşılabiliyor olmasıydı. Biz de bu haftanın çıkan gelişmelerinde ilk olarak iOS 7'nin güvenlik endişelerini ele alacağız.
Merakla beklenen iPhone 5S ve 5C lansmanı ardından yayınlanan iOS 7'de birçok güvenlik açığı saptanması teknoloji dünyasında en çok konuşulan olaylardan biri oldu. Ekran kilidi şifre ile korunsa dahi kilidi açmadan istediğiniz kişiyi arayabiliyor olmanız, parmak izi okuyucunun yüksek çözünürlüklü fotoğraflarla kandırılabilmesi ve telefon kilit ekranındayken Siri'ye ulaşıp komutlar verilebilmesi özellikle telefonunda hassas içerikler taşıyan kullanıcıları endişelendirdi. Her ne kadar yayınlanan bir güncelleme ile bu güvenlik açıklarının hepsi kapatılmış olsa da kullanıcıların güvenlik konusunda hala temkinli oldukları görülüyor. Peki güvenlik konusunda gerçekten büyük sıkıntılar var mı? Donanım Haber editörleri sizler için değerlendiriyor.
Her yeni güncelleme ve işletim sisteminde aslında bu tip güvenlik sıkıntıları dile getiriliyor. Fakat tabii ki son güncellemeler iOS 7 olunca, yani konuştuğumuz konu iOS 7 olunca aslında kullanıcıların daha çok odaklandığı konu oldu bu. Güvenlik endişeleri diyoruz aslında, bunu da biraz açmak lazım. Ne yapılabiliyordu telefonda? Ekran kilitliyken evet. Kullanıcılar hiç kilit şifresini girmeden aramalar yapabiliyorlardı. Ve hatta çeşitli uygulamaları çalıştırıp resimlerimizi paylaşabiliyorlardı.
Evet, zaten kilidin konmasının sebebi de bu. İstenmeyen kişilerin telefonumuzu bir şekilde ele geçirmesinin ardından kişisel verimlerimize ulaşmasını engellemek. Ve genelde baktığımızda birçok iOS kullanıcısında cihazlarında bu pin şifresini kullandığını görüyoruz. Ana ekranlarındaki şifreyi girdikten sonra telefonlarını sadece açabiliyorlar. Ama kullanıcılar farklı denemelerle, farklı yollarla bu ekrandaki kilidi aşarak aslında sizin kritik olabilecek kişisel bilgilerine erişerek ve bunları internette paylaşabilerek aslında sizleri zor durumda bırakabilirler.
Tabii işin güzel tarafı çok hızlı bir şekilde güncelleme yayınlandı ve artık kilit ekranından bu tip kombinasyonlarla programları çalıştırmak veya resimlere ulaşmak engellendi. Ama bir diğer endişe var. Biliyorsunuz iPhone 5S ile beraber bir parmak izi okuyucu eklendi telefona ve bu parmak izi okuyucunun çeşitli yöntemlerle aşılabildiği konusunda birçok haber yapıldı. Ben hani bu haberlerin birazcık yanlış olduğunu düşünüyorum çünkü parmak izi okuyucular yıllardır var ve yıllardır zaten aynı yöntemlerle aşılabiliyorlar. Yani bu bilinen bir şeydi aslında. Telefona has bir güvenlik açığı değil.
Açıkçası bu durumun en büyük sebeplerinden bir tanesi artık iPhone'un çok popüler bir cihaz haline gelmesi. Zaten bakıldığı zaman iOS işletim sistemi macOS tabanlı bir işletim sistemidir aslında. Onun çok böyle bazı bir versiyonunu kullanır. Hani yıllarca yapılan araştırmalarda bize hep şunu gösterdiler. macOS platformu Windows'a göre hep daha güvenlidir, daha stabil çalışır şeklinde ama orada şöyle bir kritik nokta var. Bir platform çok kullanılmaya başladıkça bazı hatalar ve bazı güvenlik açıkları daha fazla gündeme gelmeye başlar. Üstüne iPhone'da çok popüler bir cihaz olmasından dolayı daha önce var olan başka platformlarda da gördüğümüz ki parmak izi okuyucu dediğin gibi yıllardır dizüstü bilgisayarlarda özellikle kullanılan, yaygın kullanılan, özellikle kurumlar çok tercih ettiği bir güvenlik yöntemiydi. Hal böyle olunca çok popüler bir açık, en popüler teknoloji haberlerinden bir tanesi haline geldi. Ama sonucunda cihaz da yazılımla tek bir firmaya ait olduğu için bunlar tespit edildikten hemen sonra hızlıca çözülür problemler.
Evet, parmak izi okuyucuda ne yapıyorlardı aslında, bunu da açmak lazım biraz. Parmak izimizi eğer yüksek çözünürlükle taratıp bir kağıda basarlarsa parmak izi okuyucuya bunu gösterip aşabiliyorlarmış. Yani ajan filmindeki gibi çalıştıktan sonra aslında ben herhalde verilerimi al arkadaşım senin olsun diye paylaşırım onunla bu kadar uğraştan sonra. açsınlar diye düşünüyorum.
Ama herhalde açabilmek için önce parmak izimizin fotoğrafına ihtiyaçları var orada.
Evet, onu işte bardaktan veya bir cam yüzeyden alacaklar diye düşünüyorum. Bu yüzden aslında çok da endişelenecek bir durum değil diye hani düşünmek lazım.
Yani zaten bardağımdan parmak izimi alacak adamdan korkmam gerekiyor. Yani o derece peşime düşmüşlerse ya.
Ben her gün dediğine katılıyorum. Gerçekten çok popüler olduğu için, yani bu kadar büyük bir marka olduğu için Apple, bu artık insanlarda neredeyse bir görev haline geldi, açık aramak. Açığını bulayım. Yapılan kombinasyon öyle bir şey ki.
Ya da ilgi çekici bir haber yapayım. İnsanlar evet, o habere tıklasınlar, okunsun. Çünkü online medyaya baktığımızda aslında biraz da tıklama sayılarına oynanıyor. Vallahi herhalde biraz da o ilgiyi elde tutmak istiyorlar.
Ama şunu da söylemek gerekiyor tabii. Parmak izi okuyucu koydum, artık güvenliği üst düzeye çıkardım deyince ister istemez insanlar güvenlik noktasında biraz daha açık aramaya başlıyorlar.
Acaba ne kadar güvenli sorusu bu noktada insanların aklına geliyor.
Evet, tam anlamıyla ters köşeye yatırırlar.
Evet, ama aslında haberlere bakıp da çok endişelenmemek gerektiğini buradan net bir şekilde söyleyebiliriz herhalde izleyenlerimize. Bir diğer haberimiz ise yeni bir nesil bir ekran kartı ile ilgili. Hawaii'de lansman yapıldı ve biz de donanım haber olarak yerinde izledik bu ekran kartlarını. Şimdi dilerseniz ekran kartı ile ilgili VTR'mize geçelim.
Herkese aloha. Bu programımızda sizlere dünyanın öteki ucundan Hawaii'den sesleniyoruz. Buradan seslenmemizin çok önemli bir amacı var. Daha önceki programlarımızda teknoloji neredeyse oraya gideceğimizi ve teknolojiyi bizzat geliştirenlerden elde ettiğimiz bilgilerle sizlere anlatacağımızın sözünü vermiştik. O sözü bir kez daha tutuyoruz ve Hawaii'de bilgisayar oyunculuğunun geleceğinin ne noktaya gideceğinin cevaplarını sizler için arıyoruz.
Donanım haber olarak Hawaii'de gerçekleştirilen lansmanda yer alma fırsatı bulduğumuz AMD'nin Hawaii Code isimli yeni ekran kartları, bilgisayarlarında oyun oynamayı seven kullanıcılara üst seviyede yeni alternatifler sunuyor. Daha yüksek işlem gücünü, daha az güç tüketimiyle harmanlayan yeni ekran kartı yongaları, aynı zamanda fiyat performans oranlarının da yüksek olacağı sinyallerini veriyor.
Yeni nesil ekran kartları sayesinde artık 4K dediğimiz ultra yüksek çözünürlükte bile oyunları akıcı bir şekilde oynayabileceğiz. Aynı zamanda bu ekran kartlarının sahip olduğu özel motorlar sayesinde oyunlardaki sesin bile farklılaştığını ve çevremizi saran ya da bizi daha fazla bir şekilde içine alan foto gerçekçi oyunların hayatımıza girmeye başladığına tanık olacağız. Yeni nesil ekran kartları sayesinde ayrıca birden fazla monitör kullanmak istediğimizde teknolojinin şu ana kadar önümüze koyduğu sınırlamaların da artık aşılmaya başladığına tanık olacağız. Örneğin şu ana kadar üçlü monitör sistemleri kurmak istediğimiz zaman genelde bağlantı engellerine takılıyorduk. Yani iki tane monitörü DVI ya da üç tane monitör bağlamak istediğimiz zaman ikisini DVI, birini HDMI ya da yine ikisini DVI, birini DisplayPort konnektörlerine bağlamamız gerekiyordu. Fakat gelişen teknolojiyle birlikte artık istediğimiz kombinasyonlarda monitör kurulumlarını da gerçekleştirebileceğiz.
AMD'nin oyun üreticileriyle yaptığı özel işbirliği sayesinde ise ekran kartı alan kullanıcılara popüler oyunlardan oluşan bir oyun paketi de hediye ediliyor olacak. Böylece ekran kartını aldıktan sonra gücünü test etmek için hangi oyunu satın alsam düşüncesinden de kurtulmuş olacaksınız.
Hawaii'deki lansmanda aslında yine ekran kartlarının yanında yeni programlama altyapısı da bence duyuruların en önemlilerinden bir tanesiydi. Erdi, sen bu konuda oldukça fazla bilgi edindin.
Evet, burada Hawaii'de Mantle adı altında yeni bir programlama modelinden bahsedildi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Oyunları iki farklı platformda oynuyoruz. Bunlardan bir tanesi konsollar, diğerleri ise bilgisayarlar. Konsollara baktığımız zaman kendisinin az bazı avantajları var. Sabit donanım olduğu için yıllarca oyun geliştiricileri aynı platform üzerine uygulama yazıyorlar. Bilgisayarlara baktığımız zaman donanım gelişiyor, ekran kartları hızlanıyor, oyunlar belki daha fazla görsel kazanıyor ama her kişinin sahip olduğu bilgisayar farklı olduğu için oyun deneyimi kişiden kişiye göre ya da bilgisayardan bilgisayara göre değişiklik gösterebiliyor. Yeni jenerasyonda tüm konsolların donanımı aynı olduğu için, tüm konsol derken yeni nesil PlayStation 4 ve Xbox One'dan bahsediyoruz. Donanım da PC mimarisi üzerine kurgulandığı için artık iki platformu birbirine yakınlaştırmak daha fazla mümkün hale gelmişti. Burada da Mantle adı verilen yeni programlama modeli sayesinde konsolların sahip olduğu tüm avantajları bilgisayarlarda da gerçek hayata dönüştürebileceğiz bu programlama modeli sayesinde. Bilgisayarlarda oyunları yavaşlatan ya da oyun geliştirme sürecini uzatan sürücülerden ya da uygulama geliştirme arabilimlerinden bağımsız olarak tek bir platform üzerinde oyun yazıp donanımlarımızdan da en yükseği alabileceğiz. Yani eğer 8 çekirdekli bir işlemci varsa 8'ini kullanabileceğiz. 2 tane ekran kartımız varsa aynı anda ikisinden de faydalanabileceğiz.
Aslında böylece kullanıcılara sahip oldukları donanımdan da en yüksek performans almanın yolu açılmış olacak herhalde.
Aynen Mesut. Bu Mantle adı verilen yeni programlama modelinin geliştirilmesi esnasında Frostbite oyun motorunu geliştiren DICE isimli firmayla da çok yakın bir işbirliğine gidilmiş. Dolayısıyla bu özelliği kullanacak ilk oyunda Battlefield 4 olacak ama çıktığı zaman olmayacak. Aralık ayı gibi bir güncellenme yayınlanması bekleniyor. dediğimiz gibi bilgisayarınızdaki bileşenler neyse, işlemci, ekran kartı, bellek, hepsinden en yüksek randıman çıkartılması hedeflenen bir özellik bu. Bu sayede konsollardaki tüm avantajları uzun vadede bilgisayarlarda da görebileceğiz.
Aslında baktığımızda burada en kârlı çıkan PC kullanıcıları olacak. Çünkü PC donanımlarına baktığımızda 1-2 sene içerisinde artık eksikliğini ve oyunları yüksek kalitede oynatamadığını görmekteyiz. Ama artık bu Mental ile beraber programcılar, oyun geliştiriciler düşük seviyede ekran kartlarına tam hakim olabilecek şekilde oyunları kodlayıp ve özellikle de konsoldan oyunları port ederken de çok yüksek verimlilikte port edecekleri için genel profile baktığımızda aslında ekran kartlarını çok daha uzun süre oyunları yüksek seviyede grafik gösterebilecek şekilde kullanabileceğiz.
Yani oyun severler için gerçekten gelecek vadeden, umut vadeden gelişmeler bunlar. Umarız ki pratik hayatı da hızlı bir şekilde geçiş görürüz. Aslında ekran kartları gelişiyor dedik. Cep telefonu arasına baktığımızda cep telefonu kameralarında da hızlı bir rekabet var, bir gelişme var. Şimdiki haberimiz ise 41 megapiksel kameralı Windows Phone 8 telefonlarla ilgili Lumia 1020'nin Türkiye lansmanı gerçekleştirildi. Şimdi Lumia 1020 için hazırladığımız VTR'ye geçiyoruz.
Nokia Lumia 1020, 41 megapiksel kamerasıyla telefonlardaki görüntüleme yeteneklerinin sınırlarını zorluyor. İnce, zarif tasarımına rağmen gelişmiş bir resim sensörü, lens ve flaşa sahip olan telefonda Windows Phone 8 işletim sistemi yer alıyor. Video çekimi esnasında 3 kata kadar kayıpsız yakınlaştırma yapılabiliyor oluşu, optik stabilizasyon sayesinde el titremelerinin görüntüyü bulanıklaştırmasının önüne geçilmiş olması gibi birçok yenilikçi teknolojiyle donatılan cihaz, yakın zamanda Türk akıllı telefon kullanıcıları tarafından da satın alınabiliyor olacak.
Megapiksel yarışında herhalde 41 megapiksel yeni bir mihenk taşı oldu. Aslında biz 41 megapiksel telefonları daha önce kullanmıştık. ProView 808 ile beraber kullanıcının beğenisine sunulmuştu ama şimdi daha gelişmiş bir akıllı işletim sistemiyle beraber yine gündemimizde. Gerçekten aslında cep telefonlarıyla fotoğraf çekmek son dönemin en popüler konulardan bir tanesi. Firmaların da bu konuya eğilmeleri oldukça normal aslında.
Zaten genelde beklediğimiz bir konuydu. Nokia 41 megapikseli denedi ve ProView 808'de aslında kamera performansı konusunda ve videoyu da tabii ki buna eklemek lazım. Çok ciddi, elle tutulur güzel sonuçlar elde ettiler. Ama maalesef telefonun kullandığı platformdan ve işlemci yapısından dolayı hem günümüzün Android ve iOS işletim sistemleriyle rekabetçi bir pozisyona kalamadı. Hem de genel kullanıcı deneyimi olarak ciddi eksiklikleri vardı. Biz zaten Windows Phone platformuna burada bekliyorduk böyle bir telefonu. Önce 900 serisinde belki yapılacak bir güncellemeyle gelir mi diye konuşuldu. Ama Nokia burada telefonun üzerinde daha fazla çalışarak daha farklı bir segment altında 41 megapikseli Windows Phone kullanıcılarıyla buluşturuyor.
Evet, Windows Phone 8 işletim sistemini taşıması da aslında yenilikçi bir olay. Sonuç olarak yeni bir işletim sistemi birçok kullanıcı merak ediyor. Özellikle hareketli arayüzü de yine ilgi çekici yanlardan bir tanesi.
Evet, Windows Phone 8'in belki de en dikkat çekici yanı zaten arayüzü. Kutular, canlı kutular var bu arayüz üzerinde. Lumia 1020'de bu arayüzü zaten devam ettiriyor. Firmaya özel bir arayüzü olmadığı için bu işletim sistemini kullanan herkes de zaten aynı arayüze sahip. Kamera tarafında tabii 41 megapiksel önemli ama burada artık bu rakamlara çok fazla takılmamak gerekiyor. Daha fazla megapiksel daha yüksek görüntü kalitesi anlamına hiçbir zaman gelmiyor ya da yüksek fotoğraf çekebilen, yüksek fotoğraf kalitesine sahip telefonlar daha iyi video çekecek anlamına da gelmiyor. Bugün piyasada 8 megapiksel kameraya sahip olup çok daha yüksek görüntü kalitesine sahip ya da 13 megapikselden daha iyi görüntüler çekebilen telefonlar olduğunu da biliyoruz. Önemli olan sensör. Nokia'nın da burada yapmak istediği şey büyük bir sensör telefona koymak. Bu telefonun fiziksel olarak yapısını etkilemiş. Hani bakıldığı zaman ince bir telefon değil, hafif bir telefon değil. Ama tabii hani gülü seven dikenini katladır misali. Bir şey istiyorsanız bir şeyden fedakarlık yapmanız gerekebiliyor. Bu bağlamda da Windows Phone 8 ekosistemi için, o dünya için Lumia 1020'de kendi alanında ekosistemi belki büyütebilecek telefonlardan bir tanesi olacak.
Tabii burada asıl önemli soru da kullanıcılar acaba fotoğraf makinesi için, daha iyi fotoğraf makinesi sahip olduğu için cep telefonlarını değiştirirler mi ya da o cep telefonunu tercih ederler mi sorusu olacak.
Şöyle bir konuda önemli. 1020'de optik görüntü sabitleyici var. Bu da fiziki olarak gerçekten içinde bir motor var yani. Ve hatta Nokia anlatırken diyor ki kulağınıza yaklaştırdığınız zaman kamerayı açtığınızda İçeride hareketli parçanın sesini, motorun sesini duyabilirsiniz gibi bir şey söyleniyor.
Evet, titreşimlerden arındırılmış daha net videolar
evet,
çekebiliyoruz
daha
mesela.
Net videolar, fotoğraflar çekmemiz için önemli bir fiziksel olarak olması önemli bir özellik.
Peki yani fotoğraf makinesinde bu tip özellikler olması ne düşünüyorsun? Kullanıcıları etkileyebilecek mi?
Kullanıcıları etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü artık akıllı telefonumuzdan başka bir şey taşımıyoruz yanımızda ya da tablet çok fazla küçük boyutlu en azından ama fotoğraf makinesi neredeyse hiç taşımadığımız için 41 megapikselde Nokia'da buna oynuyor yani. Çok abartılı bir rakam belki. Aslında işin teknik şu anda konuşmayacağımız başka tarafları var ama ben ilgi çekeceğini düşünüyorum evet.
Evet, zaten aslında zaman da bize nasıl ilgiyle karşılanacağını gösterecek evet. Herhalde. Şimdi telefon ve ekran kartı haberlerine değindik ama dünyadan biraz uzaklaşalım isterseniz. Mars'a doğru gidelim. Çünkü oldukça büyük bir keşif gerçekleştirildi. Curiosity biliyorsunuz Mars'ta gezen robot Mars'ta su keşfetti. Şimdi bununla ilgili de hazırladığımız VTR'ye geçiyoruz.
Güneş sistemimizin en önemli gezegenlerinden biri olan Mars'ın yapısını daha iyi tanımak için Kızıl Gezegen'e gönderilen araştırma robotu Curiosity yaptığı incelemelerin ardından Mars yüzeyinde önemli miktarda su buldu. Üzerinde yer alan birçok farklı ekipmanla gezegenden topladığı örnekleri analiz eden Curiosity, yüzeyden aldığı toprak örneklerini ısıtmasının ardından Mars'ın yüzeyindeki toprak içerisinde %2 oranında su bulunduğu ortaya çıktı. Daha önceleri sadece gezegenin kutup bölgelerinde donmuş halde su bulunduğu tahmin edilirken, Curiosity'nin bu keşfiyle beraber Mars üzerinde yaşam belirtileri bulma ihtimali de daha güçlenmiş gibi gözüküyor.
Uzak bir gezegende suyun keşfedilmesi çok önemli. Zaten aslında araştırmaların birçoğunun temelinde su var mı yok mu oluşturuyordu. Bu soruya cevap bulmak için robotu da oraya göndermişlerdi diyebiliriz. Çünkü eğer orada su ve oksijen varsa sonuç olarak bir üst kurulması, insanların da uzun süre yaşaması mümkün hale gelmiş oluyor.
Evet, aslında zaten bütün insanlığın hayali değil midir? Başka gezegenlere yayılıp orada koloniler halinde tüm uzaya yayılmak. Bunun da en temel ihtiyacı tabii ki su. Hayatın en temel ihtiyacı aslında su. Ve sudan doğan işte oksijen olsun ve bunun çevresinde gelişen atmosfer. Ve baktığımızda Curiosity zaten çok önemli bir robot. Gönderildiği ve yapım aşamasına baktığımızda zaten kendisini ufak ve ayaklı bir bilim laboratuvarı olarak da gösterebiliriz. Çünkü hem oraya gitti, oradaki kayalardan çeşitli yöntemlerle örnekler alıyor. Bunu kendi içerisindeki fırınlarda veya kimyasal analiz yöntemleriyle analiz yaparak aslında Mars'ın yüzeyindeki toprağın içerisindeki bileşenler hakkında bizlere çok temel ve güzel bilgiler sağlayabiliyor.
Evet, ve zaten bu yaptığı araştırmalar sonucunda da toprağın içerisinde suyun olduğunu keşfetti. Çünkü şimdi su bulundu deyince sanki akan nehirler gibi gölet bulunmuş gibi de anlaşılabilir ama su bildiğimiz halde bulunmuyor evet. Mars'ta.
Orada aslında New York Politeknik Üniversitesi'nden projenin başındaki isimlerden birisinin çok güzel açıklaması var. Diyor ki Mars'ta ayağımızın değdiği yerin altında su olması bizim için çok önemli bir gelişme. Çünkü şu ana kadar proje esasında Mars'ta daha önce yaşam olup olmadığını araştırmaya yönelikti ve her araştırma farklı sonuçlar çıkartıyordu bizlere. Son yapılanlar gösteriyor ki Mars'ın neredeyse %2'si su aslında bakıldığı zaman. 0.03 kubik küpte bir litre civarında su tespit edilmiş. Bunu yaparken tabii şunun altını çizmek gerekiyor. Buradaki amaç canlı yaşamından ziyade en azından orada farklı deneyler yapabilmek mi ilk etapta? Hani Star Trek'teki gibi şu an için oraya gidip yaşam kurmak ya da en azından yıldız savaşlarını başlatmak gibi bir hedefleri yok. Ama burada başka bir soru işareti var. Sudan sonra önemli olan soru şu, suyun yapısı nasıl? Çünkü daha önceki bazı deneylerde suyun çok asitli olduğu ya da bazı kimyasalların insan kullanımına yatkın olmayacağını gösteriyordu tespit edilen suyun. Ancak yine bu Curiosity'den gelen raporlar doğrultusunda ki orada içerisinde SEM adı verilen bir cihaz var. Sample Analysis of Mars diye geçiyor. Şunu gösteriyor, nötr seviyesinde pH değerine sahip orada tespit edilen su. Hani ileriye dönük olarak belki 2015-2020 değil ama hani dünyadaki tüm kaynakları tükettiğimizde İnsanlar için yeni umut kapısı belki Kızıl Gezegen olacak.
Evet, ama Kızıl Gezegen'in de yüksek radyasyon oranı herhalde. Orada yaşamayı biraz zorlaştıracak gibi görünüyor.
Maalesef zaten şu anda Mars'ın genel yapısına baktığımızda yüksek radyasyondan dolayı zaten şu anki formunda olduğunu görüyoruz. Ve genel olarak baktığımızda aslında bir atmosferin olmaması orada ya da dünyamıza benzer bir atmosferin olmaması radyasyonun çok yüksek olmasını sağlıyor. Ve şu andaki mevcut teknolojilerle maalesef bir canlı organizması veya bir insan yapısı orada uzun süre yaşayabilecekmiş gibi gözükmüyor.
Evet, belki ileride yapay bir atmosfer oluşturmanın yöntemi de bulunursa eğer oradaki suyu bir şekilde kullanmaya başlarız diye düşünüyoruz. Mars ardından tekrar dünyaya geri dönüyoruz ve bu sefer de yeni bir işletim sistemi hakkında konuşacağız. SteamOS hakkında detaylar açıklandı. Şimdi SteamOS hakkında hazırladığımız videoya geçiyoruz.
Dijital oyun dağıtım platformu olan Steam, geçtiğimiz hafta duyurusunu yaptığı SteamOS'la birlikte oyun severlere salonlarına konumlandırabilecekleri uygun fiyatlı oyun bilgisayarlarına sahip olma şansı veriyor. Linux tabanlı bir işletim sistemi olan SteamOS, televizyon ekranlarında kullanılmak üzere geliştirildiği için daha büyük yazılar, resimler ve oyun kontrolcüsüyle kumanda edilebilen bir arayüze sahip. Ücretsiz dağıtılacak işletim sistemini dileyen bilgisayar üreticisi, ürettiği bilgisayarlarla tüketicilere ulaştırabilecekken, ev kullanıcıları da internetten indirip kendi sistemlerine kurabilecekler. Oturma odanızda konumlanacak oyun ve eğlence odaklı bilgisayar sistemlerini kapıya aralayan SteamOS, şimdiden oyun dünyasında büyük bir heyecan yaratmış durumda.
İşletim sistemi deyince insanın aklına çalışma odaları ve ofisler geliyor aslında ama Steam bambaşka bir işletim sistemi yaptı. Oyun odaklı bir işletim sistemi.
Evet, oyun odaklı bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Ve oturma odaları için özelleştirilmiş bir arayüze sahip olacak. Gerçekten konusunda ilk diyebileceğimiz bir olay oldu bu.
Zaten Steam çok büyük bir oyun platformu olduğu için onlardan bu tarz bir hamleyi biz bekliyorduk. Çünkü baktığımızda hem konsol tarafında donanım ve yazılım üreticileri kendi çatıları altında birleştiler ama Steam'in genel yapısına baktığımızda yıllık 1 milyar doların üzerinde yaptığı oyun satışıyla da elini inanılmaz güçlendirmiş durumda. Ve bakıldığında bazı donanım üreticileri de aslında dışarıda kaldığı için bu konsol yarışında kendi içlerinde farklı bir organizasyon oluşturup SteamOS yani Steam'in işletim sistemi versiyonu üzerinden oturma odalarımıza çok farklı cihazları, kutuları, eğlence makinelerini sokabilecekler.
Evet, burada Linux tabanlı bir işletim sisteminden bahsediyoruz. Açık kaynak kodlu ücretsiz olarak dağıtılacak ve istediğimiz bilgisayarı kurup bu işletim sistemini kullanabileceğiz. Bir özelliği de var. Eğer çok ucuz, uygun fiyatlı bir PC alırsak doğal olarak oyun gücü az olacağı için bu sefer bu PC'yi oturma odamızdaki televizyona, içerideki bilgisayarın görüntüsünü aktarmak için kullanabileceğiz. Böylece oyun odamızdaki bilgisayardan oyun oynayacağız ama aslında oturma odasında oturacağız.
Şimdi aslında SteamOS'a bakıldığında dediğin çok doğru, oturma odalarında özellikle hedef alan bir işletim sistemi. Daha önce zaten Steam'in Big Screen adını verdiğimiz bir özelliği vardı. Büyük ekranda oyun oynayabilmek ve o arayüzü büyük ekrana taşıyabilmek için. Yeni işletim sistemine bakıldığı zaman da artık bunu tamamıyla yazılım üzerine kurgulanıp bunu özel bir paket haline getirildiğini görüyoruz. Televizyona bağladığımız zaman bilgisayarımızı yine yazılar daha büyük olacak, ekran daha görülebilir olacak ve televizyon konseptine daha yakın bir işletim sistemi olacak. Zaten Linux tabanlı bir işletim sistemi yapmak bugün son derece mümkün. Üçümüz bir araya gelip işte biz özel donanım haber işletim sistemini yapabiliriz aslında. Burada Steam'i özel kılansa Steam'in az önce Ender'in söylediği gibi en büyük dijital yayıncılardan bir tanesi olması. Elinin altında en popüler bütün oyunlar var. Hani işletim sistemini bilgisayarınıza kurup hemen oyunları çalıştırmaya başlayabileceksiniz. Benim burada daha çok sevindiğim nokta ise şu, açık kaynak kullanan çok fazla insan var, Linux olsun, başka platformlar olsun. Açık kaynak sıkıntısı da şuydu, büyük firmalar genelde ekran kartları ya da başka donanımlar için sürücü hazırlarken açık kaynak ikinci plana iterlerdi. Geçtiğimiz sene bunun çok sık tartışması da yaşandı, hatta hakarete var açıklamalar yapılmıştı firmalar tarafından. Şimdi görüyoruz ki Steam'in bu hamlesinden hemen sonra firmalar biz artık Steam'e özel sürücü yapmaya başlayacağız, Linux tabanlı sürücülerimizi hızlandıracağız, artık orada daha fazla çalışma yapacağız şeklindeydi. Üniversitelerde, farklı platformlarda son kullanıcılar arasında ücretsiz bir işletim sistemi olduğu için Linux çok popülerdi. Şimdi oyun gibi daha popüler bir konuyu arkasına aldı. Dolayısıyla artık ilerisi Linux için daha parlak. Bunda da SteamOS'un payı çok büyük olacak.
Tabii şimdi şunu da açıklayalım. Her oyun çalışmayacak sonuçta. Evet. Henüz Linux altında çalışan oyun sayısı oldukça kısıtlı. Bu ileriye dönük bir hamle olacak. Fakat tabii oyun diyoruz, oyun içinde özelleştirilmiş donanımlara ihtiyacımız var. Sadece bir bilgisayara bunu yüklemek yetmeyecek. Bir de gamepad'e ihtiyacımız var ki uzaktan bir kontrolcüyle oyunları kontrol edelim. Steam bu konuda yeni bir kontrolcü de tanıttı aslında.
Evet, enteresan bir kontrolcü bekliyorduk biz zaten Steam'den ve enteresan bir kontrolcüyü de zaten tanıttılar evet. Geçtiğimiz günlerde.
Görünüşü o kadar garip ki yani nasıl tutacaksın, nasıl kontrol edeceksin ben kavrayamadım açıkçası henüz.
Tutuş anlamında geleneksel gamepadlere biraz benziyor. Hatta Xbox 360 joystick'in biraz daha tombulu şişkosu diyebiliriz. Ama baktığımızda joystick dediğimiz ve bizim o belki de 20-30 senedir alıştığımız bir yön çubuklarının artık SteamOS'un joystick'inden kalktığını ve bunun yerine trackpad dediğimiz dokunmatik bir yüzeyin geldiğini görüyoruz. İki baş parmağımızın altına gelecek şekilde iki farklı dokunmatik yüzey var. Ama bunun da kendi içerisinde tabii ki artı ve eksileri olacak. Bunun en büyüğü de aslında şu anda tartışılanı. Sizlere doğru bir şekilde geri dönüş verip veremeyeceği. Steam'in de yaptığı açıklamalarda zaten çok farklı bir manyetik mıknatıs sistemiyle o dokunma hissiyatını da çok farklı boyutlara taşıyacakmış gibi gözüküyor.
Evet, görünen o ki teknoloji ve oyun dünyası artık ayrılmaz birer ikili haline aldılar. Her teknolojik gelişimin ardında bir oyun haberi de duyuyoruz. Şimdi ise oyunlara özel bir işletim sistemini konuşuyoruz. Aslında buradan dosya konumuza da geçelim ben diyorum. Çünkü bu hafta donanım haberde önümüzdeki aylarda hayatımızın birer parçası olacak olan yeni nesil konsolları konuşacağız.
Bu hafta yeni nesil konsolları mercek altına alıyoruz. Baştan aşağı yenilenen donanım ve tasarım özellikleriyle daha önce olmadığı kadar gerçekçi bir oyun deneyimi sunacak olan Xbox One ve PlayStation 4, aynı zamanda oturma odalarımızı gelişmiş televizyon ve sosyal medya yetenekleriyle de daha renkli bir alana dönüştürecekler. Bilgisayarlarla büyük oranda benzeşen çok çekirdekli işlemcileri, artan bellek kapasiteleri ve yepyeni grafik teknolojileriyle oyun deneyimini Full HD çözünürlüğe taşıyacak olan yeni nesil konsollar için oyun stüdyoları da heyecan dolu yapımlar hazırlıyor. Yeni nesil konsollar aynı zamanda gelişmiş oyun kumandaları ve çok fonksiyonlu sensörleriyle de oyuncuları ekran karşısından alıp oyun içi karaktere dönüştürecek etkileşim özelliklerini de hayatımıza sokacaklar. Bu hafta oyun dünyasının derinliklerine dalıyor, merakla beklenen konsolları masaya yatırıyoruz.
Emektar oyun konsollarını elimizden çıkarmaya çok az kaldı. Çünkü Sony'nin ve Microsoft'un yeni nesil oyun konsolları yıl sonuna doğru piyasada olacak.
Aslında Duygu, ben de oldukça büyük heyecan diyorum bir oyun sever olarak. Çünkü yeni nesil konsollara baktığımızda oldukça yüksek donanımsal özellikleri bulunuyor.
Evet, yeni nesil konsolların her ikisi de artık yepyeni bir sayfa açmış durumdalar. İkisinde farklı donanımlar var. Önceki modellerle kıyaslanamayacak şekilde değişiklikler söz konusu. Hem Xbox One hem de PlayStation 4 8 çekirdekli bir işlemciye sahip. İşlemciler neredeyse birbirinin aynısı diyebiliriz. Sadece çalışma hızları farklı. Arada performans farkı oluşursa da bundan kaynaklanabilir. Grafik birimi de yine benzer şekilde. Her iki konsolda artık Full HD çözünürlükte oyun deneyimini bizlere sunabilecek. Önceki jenerasyon 720p oyun kurgulaması üzerinde şekillenmişti. Şimdi artık evimizdeki televizyonlardan daha fazla keyif alabileceğiz. Yine konsollara bakıldığı zaman fiziksel yapılara değişmiş durumda. Tasarım anlamında yepyeni konsollar var. Yani bu konsollar arasında tasarımın değişmesini etkileyen bazı unsurlar da var. Örneğin Xbox One'da artık daha fazla televizyon özellikleri ön planda. Örneğin Netflix'ten bir video izlemek ya da bir spor müsabakasını izlemek daha ön plana çıkarken PlayStation 4'e bakıldığı zaman o daha eski jenerasyonu takip eden nitelikte. Hani oyunlar yine hala onda biraz daha ön plana çıkmış durumda.
Bir de sosyal medya üstüne PlayStation 4'te odaklanıldığını görüyoruz. Hatta o kadar fazla bir odaklanma var ki sosyal medyaya. Artık Gamepad üstünde bir tane paylaş butonu bulunuyor.
Evet. Evet, bu paylaş butonu çok güzel şeyler yapabiliyor aslında. Mesela ben oyunumu oynuyorum evde. Çok zor bir bölümde takıldım. Paylaş butonuna basıyorum. Burada hemen internette canlı olarak bu videoyu gösterebiliyoruz. Ve buradan belki bana taktikler alabiliyorum. Veya sen orada diyorsun bana bu bölümü geçtim, bana devret diyorsun. Sen oradan benim konsoluma bağlanıp aslında benim oyunumu oynayıp o bölümü benim için geçebiliyorsun. Ve kullanıcılar arasında ciddi bir interaktif bir iletişim söz konusu.
Evet, aslında bu interaktif gelişimi de şu şekilde sağlamışlar. Facebook ve Twitter hesaplarımızı sürekli olarak takip ediyorlar ve PlayStation hakkındaki paylaşımlarımız listeleniyor. Böylece aslında sen ben offline olsam bile, yani internete bağlı olmasam bile girip bakıp bölümü nasıl geçmişim öğrenip o şekilde yoluna devam edebiliyorsun. Kaldı ki cep telefonları ve tabletlerle iletişimi de arttırmışlar aslında yenisi konsollarda.
Tabii sadece kullanıcıların birbiriyle iletişim halinde olması için evde olmasına gerekmiyor. Mobil cihazlar üzerinden de konsol oyuncularıyla iletişim kurabiliyoruz. Mesela ben oyun oynarken oyundan sana bir mesaj attığımda senin cep telefonuna, akıllı telefonuna veya tabletine bu mesajı ulaştırarak aslında sen mobil haldeyken bile benimle temasta bulunabiliyorsun.
Evet, aslında yeni nesil konsolların tasarımının değiştiğinden söz ettik ama bir değişen bir şey daha var. O da gamepadler. Çünkü gamepadlerde oldukça fazla değişim uğradılar. Gamepadlerin üzerine dokunmatik yüzeylerin eklendiğini görüyoruz. Tasarımlarını değiştirerek hele daha rahat otur hale getirdiklerini görüyoruz. Ve aynı zamanda geri bildirim özellikleri de arttırılmış. Artık daha farklı titreşim özellikleriyle kullanıcıyı biraz da oyunun içine sokma çabası içindeler.
Evet, gamepadler belki de en önemli konu, çünkü konsol ne kadar güçlü olursa olsun bizim oyunla doğrudan temas kurabildiğimiz tek unsur aslında gamepad dediğimiz oyun kontrolcüleri, kumandalar oluyor. Her iki konsolun da kumandasının artık değiştiğini görmekteyiz. Birisi biraz daha şişko, birisi biraz daha ince bir yapıya girmiş. Bakıldığı zaman yine ayrıştıkları noktalar da var. Örneğin tetiklere artık titreşim eklendiğini görüyoruz. Örneğin silahımızla bir FPS oyunu, bir aksiyon oyunda ateş ettiğimiz sırada hani silahın titreşimini bile artık elimizde daha rahat hissedebileceğiz. Diğer taraftan diğerine bakıyorsunuz, dokunmatik bir yüzey konumlandırılmış durumda. Özellikle bazı oyunlarda herhangi bir butona basmadan, belki sadece dokunmatik yüzeyi kullanarak bile farklı bir oyun deneyimi yaşayabileceğiz. Yani konsollar sadece donanım anlamında değil, insanları oyunun içerisine nasıl sokabiliriz anlamında da yepyeni kontrol ve kumanda yeteneklerine sahip.
Tabii şimdi oyunun içinde gibi hissetmek için sadece elimize tuttuğumuz kumanda yetmez. Miniklerimizin, hareketlerimizin de bir şekilde oyuna aktarılıyor olması lazım ki yeni nesil konsollarda hareket algılayıcılar, insan hareketlerini sezinleyip bunları oyuna aktaran bazı sensörler de geliştirilmiş durumda. Şimdi bunlarla ilgili hazırladığımız videoya geçelim. Daha sonrasında ise hareket algılamanın ulaşacağı noktayı konuşalım.
Xbox One ve PlayStation 4 ile gelecek yenilikçi sensör teknolojileri sayesinde oyun keyfi katlanarak artacak. Bir dans oyununda hangi bacağımızı daha çok kullandığımızdan, kalp atış hızımıza kadar farklı bedensel özelliklerimiz, hatta o an mutlu olup olmadığımız bile ölçülebilecek. Ve analiz edilen fiziksel ve duygusal özelliklerimiz oyunlarda kullanılabilecek. Yeni nesil konsol sensörleri sayesinde oyuncular geleneksel anlayışın ötesinde birer oyun karakterine dönüşecekler.
Hareket algılama parti oyunları ya da tenis falan gibi oyunlar için vazgeçilmez bir şey tabii.
Evet, aslında hareket algılama yeni bir teknoloji değil. Daha önceki konsollarda biz bunu gördük. Evet. Tenis oynarken veya dans hareketlerimizle oyuna katılırken yeni nesil konsollarda da bunu yapacağız ama eski nesil konsollarda da zaten çok rahat bir şekilde hareketlerimiz algılanabiliyordu. Yeni nesilde ne gelecek? Artık yeni nesilde dil hareketlerimiz, yüz mimiklerimiz, parmak hareketlerimiz bile oyuna aktarılabilecek. Burada çok daha yüksek çözünürlükte kameralardan bahsediyoruz.
Evet, zaten özellikle Kinect diye adını verdiğimiz sistem bu noktada insan hareketinde bulunduğunuz odanın hacmine kadar hesaplayarak aslında sizin fiziksel durumunuzu konsola bildirip bu şekilde oyuna dahil olmanızı sağlıyordu. Baktığımızda Kinect şu andaki versiyon için konuşursak zaten piyasaya çıkan ilk modeliydi ve kendi içerisinde bazı sıkıntıları vardı. En büyük sıkıntısı da bence hardcore oyuncular dediğim sıkı oyuncu kesiminin fark ettiği gecikme süresiydi. Bu da Kinect'in kendi fiziksel sınırlandırmalarından ve konsolun gücünün belli bir yere kadar ancak o hareket algılama işlemlerini yapabilmesinden kaynaklanıyordu. Artık hem kamerası gelişti, üzerindeki bulunduğunuz odayı, ortamı çok daha net bir şekilde algılayabiliyor. Tabii ki kızılötesi kamerasıyla beraber karanlıkta da oyun oynayabiliyorsunuz. Daha fazla kişinin hareketlerini daha detaylı olarak takip ediyor ki mesela ayakta dururken bir bacağınızın üstüne daha fazla ağırlık verdiğinizde Kinect o yapıdan, duruşunuzdan bunu anlayabilerek aslında o veriyi de oyuna aktarabiliyor.
Aslında basıncın vücudun hangi bölgesine yoğunlaştığını anlaşılabiliyor olması egzersiz oyunları için de oldukça ideal diye düşünüyorum.
Evet, benim egzersiz ihtiyacım yok, bana neden bakarak söyledim bilmiyorum.
Yani ne bileyim, egzersiz deyince hemen aklıma çünkü bayanlar geliyor duygu.
Yani egzersiz olmasa da dans oyunları için özellikle ben gerçekten sık sık oynuyorum. Çok eğlenceli. İşin içine bambaşka bir eğlence katan bir şey hareket algılamak tabii ki.
Evet, daha yüksek çözünürlüklü bir kameramız olduğunda da aslında çok daha farklı böyle egzotik hareketlerimizi çok hızlı bir şekilde ekranlara taşıyabileceğiz artık diye düşünüyorum ben de. Bilmiyorum hani parti oyunlarında daha farklı bir şeyler katılabilir mi ama şu anki gelişmelere baktığımızda oyun severlerin heyecan duyma konusunda haklı olduklarını net bir şekilde görebiliyoruz herhalde.
Yani bir bizi oyunun içerisine alıp kendimizi görmediğimiz kaldı. Yavaş yavaş zaten onu da yaparlar. İşin ilginç yanı bu konsollarda oyunların üzerine ekstralar katması dışında bilimsel ortamda da bu kumandalar kullanılmaya başlıyor. Özellikle hareket algılama konusunda televizyonların elle kontrolünden tutun da işte bazı bilimsel araştırmalara kadar pek çok alanda kullanıyorlar. Hani bazen şöyle gazetelerde haberler görürüz ya işte oyunlar gereksiz mi, çocuklarınız oyunlardan alın diye. Aslında hem oyunlar hem de oyunlar için kullanılan pek çok ekipman bizim gündelik hayatımıza ileriye dönük olarak pek çok ekstra kazandırabilecek gelişmeleri de gebe aslında onların önünü açıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman da
gerçekten yararlılar. Şimdi aslında oyun konsolları ve hareket algıcılar ardından telefonlarımıza güç katacak olan uygulamalara geçelim.
Bu hafta yine sizler için çok yararlı, çok faydalı 3 tane uygulamamız var. Birincisi Uninstall Master.
Evet, Uninstall Master adından anlaşılabileceği üzere ya da İngilizce bilenlerin anlayabileceği üzere kurulan uygulamaları kaldırmamıza yarayan bir uygulama. Akıllı telefonlarda her geçen gün kapasite artıyor ancak her geçen gün uygulama kurma isteğimiz de artıyor. Kapasiteyle doğru orantılı olarak biz de uygulamaları çoğaltmış durumdayız. Özellikle Android'e bakıldığı zaman da çok uygulama kurdukça telefonun yavaş yavaş şişmeye başladığını da görüyoruz. Ya da yer yer örneğin bazı telefonların fiyatından ötürü 8 GB'lık versiyonlarının çok popüler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla çok uygulama kurunca yer kalmayabiliyor bazı şeyleri. Yine Android'in en büyük handikaplarından bir tanesi de hafıza dolmaya başlayınca örneğin bir yerden sonra e-maillerinizi alamamaya başlayabiliyorsunuz. Gmail'de senkronizasyon kopuntusu olabiliyor. Bu uygulamaları kaldırabilmek için çeşitli yöntemler var. Bir tanesi Android'in kendi içerisinde uygulamayı kaldırabiliyoruz. En kesin yolda ayarlar kısmında uygulamalar bölümü vardır. Oraya girip oradan kaldırmak. Ama hiç bu zahmete girmeden uygulamayı kaldırmak için başka bir uygulama da kullanabiliyoruz. Onlardan bir tanesi Uninstall Master. Tüm uygulamalar tek bir ekranda önümüze çıkıyor. Hep istediğimiz kadar uygulamayı seçerek bir kere de kaldırabiliyoruz. Ya da kurduğumuz uygulamaları tarihe göre sıralayabiliyoruz. Farklı tiplerde sıralayarak yine tüm uygulamalar arasında istediğimiz, kaldırmak istediğimiz uygulamayı kolayca seçip kaldırabiliyoruz. Pratik bir uygulama. Telefonunda yer kalmadığı için şikayetçi olan kullanıcılar için faydalı.
Üşengeç kullanıcılar için de ayarlara kadar girmek zorunda kalmayacaklar.
Kesinlikle.
Telefonun kapasitesi gittikçe artıyor kullandığımız akıllı telefonların. Bir yandan da gittikçe güçleniyorlar.
Evet.
Gittikçe güçlenen akıllı telefonlarımızda da ofis dokümanlarımızı görüntülemenin bir yolu var.
Evet, aslında
uygulamamız da o.
Son dönemde telefonların gelişmesiyle birlikte artık tüm ofis uygulamalarının sonuçlarını yani örneklerini telefonumuzda açabiliyoruz. Burada tabii en popüler uygulama ofis uygulamasıdır. Burada Excel, Word, PowerPoint gibi uygulamaları pek çoğumuz kullanıyoruz ya da öğrencilik hayatımızda kullandık, iş hayatımızda da kullanmaya devam edebiliyoruz. Hani yoldayız diyelim, patron aradı, bizim Excel'de doküman eksik ne olacak dedi diyelim. Hani son böyle ufak rutuşları, ayarlamaları telefon ekranından yapabiliyoruz ama tabii ki ekranımız küçük olduğu için tüm işlemi telefonda yapamasak bile o anlık ihtiyaçlarımızı telefon üzerinden yapabilmemizi sağlayan bir uygulama Quick Office. Güzel tarafı daha önce paralıydı. Şimdi artık ücretsiz oldu. Ve beraberinde 15 GB'lık da bir depolama alanı getiriyor bize.
Eğer en güzel yanı da o herhalde.
En güzel tarafı o zaten. Eğer bir Gmail hesabına sahipseniz, bir Google hesabınız varsa hemen bu hesabı girerek uygulamayı alabiliyoruz. Buluttaki dokümanlarımızı çekebiliyoruz ya da telefonumuzun içerisine attığımız tüm Office, Excel, Word, PowerPoint gibi uygulamaların sonuçlarını, dosyalarını açarak üzerinde oynama yapabiliyoruz. Hatta PDF dosyalarını bile gösterebiliyoruz. Hem öğrenci arkadaşlar için hem de profesyonel iş yaşamında kullanılabilecek faydalı bir uygulama.
Chromecast diye bir cihaz var ve sıradaki uygulamamız da Chromecast ile bağlantılı bir uygulama.
Evet, bu cihaz ufak bir USB bellek boyutunda bir cihazdı. Televizyona takıyorduk. Sonrasında akıllı telefonumuz üzerinden bir YouTube videosunu açarak, YouTube videosunu yönlendirerek daha doğrusu o cihaz üzerinden televizyonda YouTube videosu izleyebiliyorduk. Ancak bu cihaz bulmuyor fakat bu cihazın benzer görevlerine sahip özel bir uygulama yazılmış durumda. Oradaki ihtiyacı hemen bir uyanık geliştirici fark etmiş. Chipcast adında bir uygulama bu. Android Market'ten, Play Store'dan yine ücretsiz olarak edinilebiliyor. Şu an beta aşamasında, hani kurulum esnasında çalıştıramayanlar endişelenmesinler. Zamanla zaten geliştirici herkesin kullanabileceği bir uygulama haline gelir. Bu uygulamayı şöyle yapıyoruz. Tabii burada bir televizyon söz konusu değil, bir donanım olmadığı için ortada. Tablet bilgisayarı kurup Chromecast'in yapabildiği tüm fonksiyonların tamamını tablet üzerinde biz yine gerçekleştirebiliyoruz. Akıllı telefon üzerinden tablete YouTube videosu yönlendirerek yine tüm videoları tablet üzerinden takip edebilme şansına sahibiz. Denemek isteyenler için ücretsiz bir uygulama olduğu için denenebilir, eğlenceli de bir uygulama.
Chromecast'e değişik bir alternatif olmuş bu uygulamada. Son uygulamamızla birlikte uygulamaları incelediğimiz bölümümüzün sonuna geldik. Sırada nasıl yapılır köşemiz var.
Nasıl yapılır köşemizde elektrik hattı üzerinden nasıl bilgi taşıyabileceğimizi öğreneceğiz. Çünkü Ender aslında uzun yıllardır kullanılan bir teknoloji ama son kullanıcıya baktığımızda elektrik hattı üstünden bilgi taşıma dediğimizde kafanın hala karışık olduğunu görüyoruz.
Evet, genelde baktığımızda elektrik hattı elektrik gelir gibi düşünüyoruz ama bu home plug cihazları farklı bir sinyalizasyon kullanarak elektrik hattına internet bağlantısı da taşıyabilmekte. Çok basit bir kurulumu var. Genelde cihazlar set halinde oluyor. Bir veri internete elektrik hattına bağladığımız nokta var. Bir de çıkış almak istediğimiz nokta var. Genelde bu cihazları evin ilk internetine, şebekesine interneti vermek istediğimiz yerde modemin yanı oluyor. Modemimizin yanına home plug cihazımızı boştaki bir prize takarak bu noktada zaten bağlantıyı gerçekleştiriyoruz. Ardından yapmamız gereken cihazla modem arasındaki veri bağlantısını gerçekleştirmek. Bunun için de bir tane Cat5 kablo kullanmak yeterli. Modeminize şu şekilde çok pratik bir şekilde kabloları bağladıktan sonra aslında elektrik hattımıza internetimizi paylaştırmış oluyoruz.
Evet, aslında bunun şunu söylemek lazım. Nerede kullanmak daha uygun olacak? Biliyorsun kablosuz sinyalleri bazen içeride kodları aktarmakta sıkıntı yaşayabiliyoruz. Veya yüksek hızlı bir internet bağlantısına veya veri bağlantısına ihtiyacımız olduğunda kablosuz sinyaller burada yetersiz kalıyorlar. Burada kabloya ihtiyacımız var. Evet. Ama evlerin yapısı gereği de her zaman kablo çekmek çok estetik olmayabiliyor, mümkün olmayabiliyor. İşte bu tip durumlarda aslında elektrik hattı üstünden bilgi transfer etmek hem kablosuza göre daha hızlı hem de çok daha pratik.
Çok daha pratik ve kablosuz bağlantıların yarattığı o gecikme süreleri, ping kayıpları, paket kayıpları gibi sıkıntılarla uğraşmıyorsunuz. Özellikle oyun oynamayı düşünen kişiler de evin farklı noktasında şayet modemleri bulunuyorsa kablosuz sinyallerinden pek fazla memnun olmayabileceklerdir. Ama home plug setiyle elektrik hattından taşıdığınızda 1-2 milisaniye gibi çok ufak gecikme süreleriyle bir odadan aldığınız interneti diğer odanın prizinden geri alabiliyorsunuz.
Tabii şimdi şunu da söyleyelim. Şimdi sen mesela içerideki odadan prize taktın bunu. Benim tek yapmam gereken artık
kullanmak istediğin
hangi kısmına
odada
internet taşımayı istiyorsam bu prizi gideceğim oradaki prize takacağım. Ve daha sonrasında yine kablo bağlantısıyla sisteme bağlantıyı kuracağım. Çok pratik.
Aynen o kadar.
Burada
kadar.
Güvenlik şüpheleri hemen devreye giriyor. Çünkü evimizde sağlıyoruz bunu ama elektrik dediğimiz şey ülkenin geneline dağılıyor. Bilgiyi nereden erişebiliyoruz en fazla?
Genelde zaten bu cihazların performansı mesafeyle düşmeye başlıyor. Ve özellikle evlerdeki tesisatın kalitesi de burada bir etken. Yani belki bu cihazı kullandıktan sonra üst kattaki komşunuzun elektrik hattından da kullanabilirsiniz. Ama daha fazla zaten ülke geneline veya semt geneline yayılma gibi bir şansı yok. Ama bunu da zaten düşünen kullanıcılar için firmalar bu home plug cihazlarının çiplerine 128 bit veya 256 bit şifreleme yaparak verilerinizin güvenli bir şekilde bir cihazdan diğerine ulaşmasını sağlıyorlar.
Evet, verilerimiz şifre ulaştığı için zaten herhangi bir şekilde bu sinyali asalar dahi çözemeyecekleri için güvenli bir şekilde kullanabiliyoruz. Kesinlikle. Oldukça pratik bir yöntem olmuş. Evet, nasıl yapılır köşemizde elektrik hatlarımız üzerinden nasıl bilgi transfer edebileceğimizi öğrendik. Şimdi soru cevap köşemizde sizden gelen sorulara cevaplar vereceğiz.
Bize sorularınızı donanmahaber@tv2.com.tr adresinden gönderebilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Kaan Yılmaz, akıllı telefonlarda 64 bit ve 32 bit işlemci arasındaki farkı merak etmiş.
Akıllı telefonlar donanım anlamında o kadar hızlı gelişiyorlar ki artık akıllı telefonlar için bile 64 bit işlemciden bahseder hale geldik. Kabaca şunu söyleyebiliriz, 64 bit işlemciler sayesinde artık akıllı telefonlarda bile karmaşık işlemleri çok daha hızlı bir şekilde yapabileceğiz. Aynı zamanda yeni yeni boy göstermeye başlayan 3 GB ya da belki daha üstü belleğe sahip akıllı telefonlar için de yine 64 bit işlemciler sayesinde bu belleklerden daha fazla faydalanabiliyor olacağız. Burada ancak kritik nokta şu, donanım olarak 64 bit işlemcinin olması yetmiyor. Yazılımın da bunu desteklemesi gerekiyor hem işletim sistemi tarafında hem de işletim sistemini kuracağımız uygulamalar tarafında. Yapılan testler şunu gösteriyor. Eğer işletim sistemi ya da yazılım desteklemiyorsa 64 bit performans anlamında çok fazla kazanım sağlamıyor. Ama eğer işletim sistemine destek veriyorsa arada uçuruma varacak derecede ciddi performans kazanımları söz konusu. 32 bitle kıyaslandığı zaman iOS platformu şu an buna hazır. Ancak Android tarafında donanımların çıkması bekleniyor. Yazılımlar yavaş yavaş oturmaya başladı. Gelecekte 64 bit işlemcileri akıllı telefonlar için çok daha fazla konuşuyor olacağız.
İkinci sorumuz Selim Çebi'den geliyor. Oyun monitörü olarak ne tercih etmesi gerektiğini merak ediyor.
Aslında Duygu oyun monitörü olarak ilk tercih etmesi gereken şey panel tipi olacak. Çünkü aslında monitörlerin bütün performansını paneller belirliyor. Oyunlarda biz TN panelleri öneriyoruz çünkü daha hızlı tepki sürelerine sahipler. Böylece hızlı sahnelerde bulanıklık yaşamadan çok daha keskin görüntüler elde edilebiliyor TN panellerde. Aynı zamanda tarama hızı da oldukça önemli çünkü tarama hızı ne kadar fazlaysa o kadar fazla kareyi ekrandan görebiliyor ve algılayabiliyor kullanıcılar. Mesela 60 Hz tarama hızına sahip bir LCD monitörde sadece 60 kare görebiliyorken 120 Hz bir monitöre geçtiğinde 120 karenin hepsini net bir şekilde monitörden algılayabilmesi olası. Bu yüzden biz oyunculara eğer maddiyat yeterliyse, bütçeleri el veriyorsa 120 Hz 3 boyut destekli monitörleri tercih etmelerini öneriyoruz. Burada 3 boyut destekli monitörler dedim, 3 boyutlu oyun oynamaktan ziyade 120 Hz monitörlerin hepsi zaten 3 boyut destekliyorlar. Böylece çok daha yüksek kare saniye oranlarını monitörlerinden elde edebilecekler. Bir de ufak bir tavsiyemiz var, bu çok önemli olmasa da 24 inç ve üzeri monitörleri alırlarsa oyun deneyimleri çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum.
Öyleyse son sorumuzu da programımızı da kapatalım. Son sorumuz Tolga Akgün'den geliyor. Oyunlar ve film izlemek için ses sistemi mi almalıyım yoksa bir kulaklık mı almalıyım diye arada kalmış.
Tabii ki oyun deneyimini arttıran en büyük unsurlardan bir tanesi de ses. Sese baktığımızda artık oyuncu kulaklarının birçoğunun 5.1 veya 7.1 kanal çevresel ses verebildiğini görüyoruz. Bunun tarafında bir de hoparlörle kurabileceğimiz ayrı sistemler var. İkisinin de kendine az dezavantajları ve avantajları mevcut. Çevresel ses düzenine baktığımızda genelde bu hoparlörlerin etrafında merkezde insanın oturduğunu görüyoruz. Ama içine kulaklık girdiğinde maalesef fiziksel sınırlandırmalardan dolayı o hoparlörler kulaklıklar içerisinde belki de o olması gereken mesafeyi tam olarak aktaramadığı için bir gerçek bir 5+1 veya 7+1 çevresel fiziksel ses sistemi kadar net ve çevresel o surround efektini oluşturamıyor. Ama baktığımızda tabii ki de bu tarz sistemleri her gün günün her saatinde her evde yerleştirmek, kurmak mümkün değil. O yüzden kulaklığı takıp gece oyun oynayabilirken maalesef çevresel bir ses sistemiyle hoparlör müziğin veya oyunun sesini açıp oyun oynamak pek mümkün olmadığından şayet kendi evi müsaitse, ortamı bu noktada onu sınırlandırmıyorsa çevresel ses sistemlerini kullanması hem film hem oyun için daha iyi olacaktır. Ama dediğimiz gibi ailesi kalabalık bir ailede yaşıyorsa veya komşuları sesten rahatsız olabilecekse bu noktada kulaklık tercih etmesi daha mantıklı olacaktır.
Aslında işin özetinde oyunculara biz her ikisini de tavsiye ediyoruz. Çünkü arkadaşlarıyla beraber oyun oynayacağı zaman veya etrafı boş olduğu zamanlarda çevresel ses sisteminden çok daha yüksek verim alacak. Ama konsantre olmak istediği zamanlarda, gece oyun oynamak istediği zamanlarda da bir kulaklığa ihtiyaç duyacak. Bu yüzden bütçeleri el veriyorsa her ikisine birden sahip olacaklar. Bütçeleri el vermiyorsa durumu iyi değerlendirip ona göre seçebilecekler.
Kendi ihtiyacına göre karar vermesi gerekecek.
Evet Duygu. Son sorumuzla beraber Donanım Haberi'nin bu haftaki bölümünün de sonuna geldik. Yine gelecek hafta ekranlarınızı bilim ve teknoloji haberleriyle buluşturmak üzere TV2'de olacağız. Şimdilik hoşça kalın.